Ayrım 61, sayfa 510. Görüldüğü gibi Lozan Antlaşması'nı Türkiye ve Yunanistan dışındaki tüm ülkeler en erken 1924 yılında onaylamıştır. İngilizlerin Lozan'ı onaylamak için hilafetin kaldırılmasını beklediklerini iddia eden Fesli Kadir Mısıroğlu'na, Lozan'ı İngilizlerden çok daha sonra imzalayan Fransızlar, Belçikalılar, Portekizliler neyi beklediler diye sormak gerekir. Bu mantıkla Lozan'ın onay tarihine göre her ülkeye bir beklenti yaratılabilir. Turgut Özakman'ın şu cümleleriyle bitirelim. Mısıroğlu'nun söylediklerinin tek kelimesi doğru olsa İngiltere'nin el altından anlaştığı yeni Türkiye'ye çok dostça davranması, destek vermesi gerekmez miydi? Ama durum öyle değil. İngiltere'nin Lozan'dan sonra yeni Türkiye'ye karşı ne kadar soğuk, uzak ve düşmanca davrandığının belgeleri Bilal Şimşir'in Ankara, Ankara adlı kitabında bol bol bulunuyor. 2. Lozan Antlaşması ve Petrol Maden Yalanı. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının akıllara ziyan yalanlarından, uydurmalarından biri de budur. Güya Lozan Antlaşması'yla İngiltere ve Fransa gibi büyük devletlere petrollerimizi, madenlerimizi çıkarmama sözü vermişiz. Bu nedenle petrollerimizi, madenlerimizi çıkarıp işleyemiyormuşuz. İnternette basit bir tarama yaptığınızda bu güdük Lozan yalanlarının nasıl adeta bir bulaşıcı hastalık gibi yayıldığını göreceksiniz. Bu yalanın özellikle gençler arasında şaşırtıcı bir şekilde yayılması, üzülerek söylüyorum, hiç okumayan, hiç sorgulamayan ve hiç düşünmeyen bir toplum olma yolunda hızla ilerlediğimizi göstermektedir. Çünkü biraz okuyan, biraz sorgulayan ve biraz düşünen bir toplumda böyle bir yalana inanan insan bulmak imkansızdır. Öncelikle 143 maddelik Lozan Antlaşması'nda Türkiye'nin petrollerini ve madenlerini çıkaramayacağına ilişkin hiçbir madde, hiçbir cümle, hatta hiçbir ima bile yoktur. Lozan Antlaşması'nın eklerinde, protokol ve sözleşmelerinde de bu konuda hiçbir hüküm yoktur. Lozan Antlaşması'nda veya Atatürk dönemindeki başka hiçbir antlaşma veya sözleşmede bu yönde bir hüküm yoktur. Lozan'da kapitülasyonları kaldırıp tam bağımsız olan Türkiye Cumhuriyeti'nin petrol ve maden politikası 1950'lere kadar milli niteliktedir. Osmanlı Devleti döneminde Türkiye'nin petrol ve madenleri daha çok yabancıların kontrolündedir. Osmanlı Devleti'nin 1861 tarihli Maden Yasası, 1869, 1886, 1906 yıllarında 3 kez düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerle ülkenin maden üretimi artmakla birlikte maden imtiyazları elinde bulunan yabancıların ayrıcalıklı durumları daha da güçlenmiş, tekelcilik artmış, ancak devlet gelirlerinde önemli bir artış olmamıştır. Osmanlı petrolleri Alman, İngiliz, Fransız petrol şirketleriyle 2. Abdülhamit'in kontrolündedir. 1900'lerin başlarında Osmanlı toprakları üzerinde İngiltere, Fransa ve Almanya arasında müthiş bir petrol rekabeti yaşanmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya İstanbul-Hicaz Demiryolu projesi çerçevesinde rayların geçtiği alanın 20'şer millik sağ ve sol yanında kalan toprakların mülkiyetini ve buralardan çıkan petrol ve madenlerin işletim haklarını içeren geniş imtiyazlar vermesi İngiltere ve Fransa'nın tepkisini çekmiştir. Atatürk Cumhuriyeti ise maden, petrol konusunda tamamen milli bir politika izlemiş, Türkiye'nin kendi maden ve petrollerini kendisinin çıkarıp işlemesi için çaba harcamıştır. Atatürk Cumhuriyeti'nin petrol maden konusundaki çalışmalarının özeti şudur. 1. 24 Mart 1926 tarihli 792 sayılı petrol kanunu çıkarılmıştır. 22 maddelik bu kanunun birinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bütün petrol dahil tüm madenlerin işletilmesi devlete aittir denilerek yüzyıldan fazla bir zamandır yabancıların kontrolündeki petrol ve madenler devletleştirilmiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bütün petrol arama ve işletme hakları hükümete verilerek yabancıların ve içerideki özel iştiraklerin imtiyazlarına son verilmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'de petrol arama işlemlerini yürütmek üzere uzmanlar görevlendirilip Mürefte, Simak, Cizre, Mardin, Herbol bölgelerinde araştırma ve incelemelerde bulunulmuştur. 2. 20 Mayıs 1933'te kabul edilen 2189 sayılı Altın ve Petrol İşletme İdaresi Teşkiline ilişkin kanunla Türkiye'de tüm altın ve petrol madenlerini aramak ve bulunanlardan elverişli olanları işletmek için Altın ve Petrol Arama ve İşletme İdaresi kurulup petrole ilişkin tüm faaliyetleri yürütmekle görevlendirilmiştir. 3. 20 Haziran 1935 tarihinde 2804 sayılı kanunla Atatürk'ün isteğiyle Türkiye'de maden ve petrol arama işleri için Maden Teknik Arama Enstitüsü kurulmuştur. MTA 1000 metrekarenin üzerinde ilk derin kuyuyu Mardin'deki Baspir'in 1'de açmış, bunu İskenderun, Hayrabolu, Mürefte, Van, Adana takip etmiş. Ancak buralarda çıkan petrolün ekonomik değeri bulunmadığından sondaj çalışmalarına son verilmiştir. MTA'nın çalışmaları sonunda ilk verimli petrol alanı 1940 yılında Batman'ın Raman Dağı bölgesinde bulunmuştur. Bölgede 1948 yılında bir de rafineri kurulmuştur. Petrol politikalarında milli dönem olan 1923-1954 arasında Türkiye'de 37 arama, 7 tespit, 13 üretim, 19 test olmak üzere toplam 76 kuyu açılarak toplam 76 kilometreden fazla sondaj yapılmış, Raman ve Garzan gibi iki ticari petrol sahası keşfedilmiş, 95 bin tonun üzerinde petrol üretilerek karşılığında 84 milyon lira harcama yapılmıştır. Ayrıca ülkemiz için çok önemli jeoloji haritaları, jeofizik etütleri, personel eğitimi gibi hizmetler yapılmıştır. Bu dönemde MTA tarafından toplam 160 bin ton petrol üretilmiştir. Bu milli dönemde petrolün ekonomik ve stratejik değeri nedeniyle tüm petroller devletin kontrolüne alınmıştır. Ancak teknolojik yetersizlikler ve sermaye eksiklikleri sebebiyle istenilen yerli üretim sağlanamamıştır. 5. 1923 İzmir İktisat Kongresi'nin Sanayi ve Sorunları bölümünde sanayi bankalarının kurulmasından söz edilmiştir. Bu doğrultuda 1924'te İş Bankası ve 1925'te Sanayi ve Maden Bankası kurulmuştur. Kongrede yabancı sermayenin Türk yasalarına uyma koşuluyla faaliyet gösterebileceği belirtilmiştir. Bu doğrultuda yabancı sermayenin kömür, bakır ve krom maden işletmeciliği başta olmak üzere maden sektöründe ortaklıklarla faaliyette bulunması istenmiş. Bunun için sanayi teşvik kanunları çıkarılmış ancak istenilen verim elde edilememiştir. 1932'den itibaren ağırlık verilen devletçi politikalar çerçevesinde 1935 yılında MTA kurulmuş, MTA ile birlikte 2805 sayılı yasa ile madencilik, enerji üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet göstermek üzere Etibank kurulmuştur. Atatürk 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi açış nutkunda madencilikle ilgili şunları söylemiştir. Maden işleri yeni bir açılma devresindedir. Maden mühendislerimizi ihtiyaca yeter sayı ve değerde yetiştirmeye önem vermek gerekir. Kömür havzasının rasyonel işletilmesi için tedbirler aramak da lazımdır. Maden işletilmesi inkişaf, gelişme halindedir. Madenlerimiz bizim başlıca döviz kaynağımız olduğu için yüksek dikkatinizi celbe çekmeye değerdir. MTA'nın çalışmalarına azami inkişaf vermesini ve bulunan madenlerin planlı şekilde hemen işletmeye alınması lazımdır. Elde bulunan madenler için 3 yıllık bir plan yapılmalıdır. 6. MTA 1935 yılından itibaren önemli projeler üzerinde çalışmaya başlatmıştır. Seyit Ömer, Soma ve Tavşanlı bölgelerinde arama ve üretim çalışmaları için gerekli yatırım kararları alınmıştır. Bu dönemlerde ülkemizin toplam linyit üretimi 150 bin ton civarındadır. 7. 1937 yılında temeli atılan Karabük Demir-Çelik Fabrikaları 1939 yılında üretime geçmiştir. Ham madde ihtiyacının karşılanması amacıyla demir aramalarına başlanmış ve Divriği Akafa Demir Yatağı 1938 yılında işletmeye açılmıştır. 8. 1926-1954 arasında ülkenin petrol rezervlerinin saptanması ve işletilmesi, linyit, krom, bakır, manyezit, çinko ve kurşun başta olmak üzere birçok madenin aranması ve üretimiyle ilgili projelendirme çalışmaları yapılmıştır. 1930 yılında 9000 ton olan linyit üretimi 1939 yılında 185.000 tona ulaşmıştır. 1940'lı ve 50'li yıllarda linyite yapılan yatırımlar sonucu Değirmisaz, Soma, Tunçbilek, Seyit Ömer üretimde artış sağlanmıştır. 1946 yılında toplam linyit üretimi 460 bin ton düzeyindedir. 1957 yılında bu rakam 1 milyon 712 bin tona yükselmiştir. Sonuçta 1938 yılı itibariyle krom üretimi 280 bin ton, ihracatı ise 200 bin tondur. 1929'da blister bakır üretimi 65 tondur. 1940 yılında 3600 ton kurşun, 845 ton da manyezit üretilmiştir. 1930 ile 1940 arasında kömür üretimi 1.59 milyon tondan 3 milyon tona çıkarak %100 artmış, aynı dönemde krom üretimi 28 bin tondan 170 bin tona çıkarak %600 artmış, Karabük'te demir üretimi sıfırdan 1940'da 130 bin tona çıkmıştır. Toplam maden üretimi 1930 yılı 100 olarak alınırsa 1935'te 150'ye, 1940'da 232'ye yükselmiştir. Toplam artış %200'den fazladır. 9. 1950'li yılların sonlarında Atatürk'ün kurduğu Etibank, bor tuzlarıyla ilgilenmeye başlamıştır. Çeşitli sıkıntılara rağmen Etibank, bor türevlerini üretip ihraç etme başarısını göstermiştir. 1958 yılından sonra bor yataklarına ciddi yatırımlar yapılmıştır. Etibank'ın 1960'ta bor üretimine başlamasıyla üretim kısa sürede 97,5 bin tona yükselmiştir. Bor türevlerini üretecek fabrikanın yabancılar tarafından kurulmayacağını anlayan hükümet, Polonya Polimax kuruluşuyla temas kurup 1 Haziran 1964 yılında Bandırma Boraks ve Asit Borik fabrikalarının temelini atmıştır. 1970'lerde 2172 sayılı yasa ile tüm bor sahaları Etibank'a devredilerek bor madenleri kamulaştırılmıştır. Atatürk'ün milli ve devletçi petrol ve maden politikaları 1950'lerde değişmeye başlamıştır. Demokrat Parti hükümeti 12 Kasım 1952'de her türlü petrol faaliyetini yabancı şirketlerin yatırımlarını açmıştır. 1954 yılında Amerika Birleşik Devletleri uzmanlarınca kaleme alınan 6326 sayılı petrol kanunuyla milli petrol politikası büyük bir darbe yemiştir. Sömürge ülkelerinin kanunlarını andıran bu petrol kanunu, Amerika Birleşik Devletleri petrol şirketlerinin isteklerine cevap vermek için çıkarılmıştır. İsmet İnönü'nün dediği gibi bu kanun bir kapitülasyon kanunudur. Demokrat Parti'nin kurucularından Celal Bayar, Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol şirketlerinin temsilcileriyle yediği yemekte, petrol kanununun onların istedikleri biçimde memlekete dönmeden önce meclisten geçeceğini müjdelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi de Türkiye'de petrol işletmelerinin devlet tekelinden çıkarılacağını belirtmiştir. Yine Demokrat Parti döneminde 7 Mart 1954 tarihli ve 6327 sayılı kanunla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kurulmuştur. MTA'nın petrolle ilgili görevleri bu kuruma aktarılmıştır. 6 Haziran 1957 tarihli 6987 sayılı kanunla petrol arama ve üretim faaliyetlerinde yabancı şirketlere elverişli yatırım imkanları sağlanmıştır. Aralarında Mobil, BP, Kaliforniya, Texas, Shell gibi yabancı şirketlerin bulunduğu çoğu Amerikalı 58 yabancı şirket bu yasadan yararlanarak ülkemizde yatırım yapmıştır. Böylece Türkiye'de petrol üretiminde çok önemli bir artış gerçekleşmiştir. Türkiye'de her şeye rağmen petrol maden politikaları uzun yıllar boyunca devletçi niteliğini korumuş, bu süreçte TPAO, Petkim, TÜMAŞ, BOTAŞ, DİTAŞ, ADAŞ, İPRAŞ, TÜPRAŞ gibi milli ve devletçi petrol kitleri kurulmuştur. 1980'deki 24 Ocak kararlarıyla Türkiye'de planlı devletçi kalkınmanın yerini liberal politikalar ve özelleştirme almıştır. 1990'larda kitler özelleştirilmeye başlanmıştır. Bu özelleştirme furyasından petrol ve maden sektörü de çok olumsuz etkilenmiştir. Bu süreçte 3213 sayılı yasa ile MTA'nın çalışma alanı daraltılmış ve arama faaliyetlerinden zaman içinde tamamen çekilmesi politikası sonunda Türkiye'de maden arama faaliyetleri çok azalmıştır. Maden aramacılığı özel sektör tarafından yapılmaya başlanmıştır. Böylece 1926'da başlayan milli dönem 1950'lerde büyük darbeler yemiş, 1990'lardan itibaren sona ermiştir. Şimdi soruyorum. Eğer gerçekten de açık veya gizli Lozan Antlaşması'nda veya başka bir antlaşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin petrol maden çıkaramayacağına ilişkin bir madde, bir hüküm olsaydı, Türkiye Cumhuriyeti özellikle 1926-1954 yılları arasında petrollerini, madenleri çıkarıp işleyebilir, hatta ihraç edebilir miydi? Emperyalist Avrupa buna hiç izin verir miydi? Görüldüğü gibi özellikle Atatürk Cumhuriyeti döneminde Türkiye petrol aramaları yapmış, petrol kuyuları açmış, maden üretiminde %600'lere varan artışlar elde etmiştir. Türkiye'nin petroller ve madenler konusunda elini zayıflatan Demokrat Parti ve 12 Eylül düzenidir. Ayrım sonu. Sayfa 517.